Bunları toplamak üzere havuzlar yapıyorlar. Bu kaynakların etrafında siyah bir gölcük var. Bunun yüzeyinde kara bir köpük bulunuyor. Gölcük bu köpüğü kıyıya atıyor ve o da burada bitum olarak pıhtılaşıyor. Bu ürün çok kaygan, düz, parlak bir çamur görüntüsünde olup çok güçlü bir koku çıkartıyor. Daha önce sözünün edildiğini duyduğumuz ve tasviri bize çok olağanüstü gelmiş olan bu harikayı böylece kendimiz görebildik. Buradan çok uzakta olmayan bir yerde Dicle kıyılarında dumanını uzaktan fark ettiğimiz başka bir büyük kaynak daha var. Bitüm elde edilmek istenildiğinde buranın tutuşturulduğu söylendi. Alev sıvı unsuru tüketiyor. Suriye'de ve Akka'ya kadar olan bütün bölgede ve sahil kesimlerinde bu bilinmektedir. Allah istediğini yaratır. Ona şükürler olsun. Musul halkı kara sıvıya tedavi edici özellik atfetmekte ve hasta olduklarında içine girmektedirler. Petrolden üretilen bitüm yani asfalt inşaatçılıkta tuğların birbirlerine tutturulması için harç olarak kullanılmaktadır. Su geçirmez nitelikte olmasından ötürü hamam duvarları onunla sıvanmakta ve burada cilalı bir siyah mermer görüntüsü almaktadır. Ama daha sonra göreceğimiz üzere petrol en çok askeri alanda kullanılmaktadır. Bu gelecek vaat eden kaynaklardan bağımsız olarak Musul Frank istilasının başlangıcında başta bir stratejik rol oynamaktadır. Ve yöneticileri Suriye işlerine karışma olanağını yakaladıklarından muhteriz Kürboğa bunu kullanmak istemektedir. Ona göre yağı sıyanın yardım çağrısı etkisini yayma konusunda düşlediği fırsattır. Hiç tereddüt etmeden büyük bir ordu toplamaya söz verir. Antakya artık yalnızca Kürboğa'yı bekleyerek yaşamaktadır. Bu Hızır gibi yetişen adam eski bir köledir ve bu durumun Türk emirleri arasında hiç de alçaltıcı bir yanı yoktur. Nitekim Selçuklu hükümdarları en sadık ve en yetenekli kölelerini sorumluluk gerektiren görevlere getirme adetini edinmişlerdir. Ordu komutanları, kent valileri çoğu zaman köledirler, yani memluk ve otoriteleri o kadar büyüktür ki resmen azat edilmelerine bile gerek kalmamaktadır. Frank istilası sona ermeden önce tüm İslami Doğu memluk sultanlar tarafından yönetilir hale gelecektir. Daha 1098'de bile Şam, Kahire ve birçok diğer büyük kentin en etkili adamları köle veya köle oğludur. Kürboğa bunların en güçlü ve muktedirlerindendir. Sakalına kır düşmüş bu otoriter subay Türkçe bir ünvan taşımaktadır. Beyin babası anlamına gelen Atabey. Selçuklu İmparatorluğunda yönetici hanedanın üyeleri arasında ölümler yüksek düzeydedir. Çarpışmalar, cinayetler, idamlar ve bunlar çoğu zaman reşit olmayan ardıllar bırakmaktadırlar. Bunların çıkarlarını savunmak üzere üvey babalık rolünü tamamlasın diye genelde bu çocuğun annesiyle evlenen bir vasi atanmaktadır. Bu atabeyler mantık gereği iktidarın gerçek sahibi olmakta ve bu iktidarlarını çoğu zaman kendi öz oğullarına bırakmaktadırlar. Meşru bey onların elinde artık bir kukladan başka bir şey olmamaktadır. Hatta bazen bir rehine durumuna düşmektedir. Fakat görünüş titizlikle kurtarılmaktadır. Böylece ordular resmen 3 veya 4 yaşlarındaki çocukların komutası altındadır. Bunlar iktidarlarını atabeylere devretmişlerdir. 1098 Nisan'ın son günlerinde 30 bin kadar adam Musul çıkışında toplandığında işte tam da bu alışılmadık manzaraya tanık olunmuştur. Resmi ferman kahraman askerlerin ordunun komutasını kundak bezlerinin içinden Atabey Kürboğa'ya emanet eden meçhul bir Selçuklu dölünün emirleri altında cihat yapacaklarını bildirmektedir. Ömrünü Musul Atabeylerinin hizmetinde geçirecek olan tarihçi İbn el-Esir'e göre Kürboğa'nın ordusunun Antakya'ya yöneldiğini öğrenen Frankler korkuya kapıldılar çünkü zayıf düşmüşlerdi ve erzakları azdı. Buna karşılık kenti savunanlar tekrar umutlanmışlardır. Müslüman birlikleri yaklaştıklarında bir kez daha huruç yapmaya hazırlanmaktadırlar. Oğlu Şemsüddevle'den etkin bir yardım alan Yasiyan, aynı inatla buğday ihtiyatlarını denetlemiş, istihkamları gözden geçirmiş ve Tanrı'nın izniyle kuşatmanın yakında kalkacağını vaat ederek askerlerini yüreklendirmiştir. Fakat halkın önünde gösterdiği güven bir yapmacıktan ibarettir. Durum birkaç haftadan beri hissedilir derecede bozulmuştur. Kentin ablukası çok daha sıkı, iaşe daha zor ve durumlar daha kaygı verici hale gelmiştir. Düşman kampından gelen haberler seyrelmektedir. Söyledikleri ve yaptıkları her şeyin Yağı Sıyan'a aktarıldığını fark eden Frankler sert davranmaya karar vermişlerdir. Emirin ajanları onların bir adamı öldürüp şişte pişirdikten sonra yediklerini görmüşlerdir. Yerken yakalanacak her casusun kaderinin bu olacağını yüksek sesle aykırmaktadırlar. Dehşete kapılan casuslar kaçmışlardır ve Yağı Sıyan artık kuşatanlar hakkında pek bir şey bilmemektedir. Tecrübeli bir asker olarak durumu çok kaygı verici görmektedir. Ona güven veren şey Kürboğa'nın yolda olmasıdır. Mayıs ortalarına doğru binlerce savaşçıyla buralarda olması gerekmektedir. Antakya'da herkes bu ağanı beklemektedir. Her gün temennilerini gerçek sanan kentliler tarafından çıkartılan söylentiler dolaşmaktadır. Fısıldaşılmakta, burçlara doğru koşulmakta, yaşlı kadınlar henüz sakalı bitmemiş birkaç askeri anaca bir tavırla sorgulamaktadırlar. Cevap hep aynıdır. Hayır, yardım birlikleri gözükmedi ama yakında gelirler. Sayfa 52. Büyük Müslüman ordusu Musul'dan ayrılırken kargılarının güneş altındaki parıltısı ve beyazlar giymiş bir süvari denizin ortasında dalgalanan Abbasi ve Selçukluların amblemi siyah sancaklarıyla göz kamaştırıcı bir manzara sunmaktadır. Sıcağa rağmen yürüyüş yavaşlatılmamaktadır. Ordu bu hızla 2 haftadan önce Antakya'ya varacaktır. Ama Kürboğa kaygılıdır. Yola çıkmadan az önce telaşa düşürecek haberler almıştır. Bir Frank birliği Arapların El Ruha dedikleri Edessa'yı yani Urfa'yı ele geçirmiştir. Burası Musul'dan Antakya'ya giden yolun kuzeyinde büyük bir Ermeni kentidir. Ve Atabey kuşatma altındaki kente vardığında Edessa'daki Franklerin arkasında olacaklarını düşünmekten kendini alıkoyamamaktadır. Böylece kıskaç içinde kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmayacak mıdır? Mayıs'ın ilk günlerinde başlıca emirlerini toplayarak yolunu değiştirme kararı verdiğini açıklamıştır. Önce kuzeye yönelerek Edessa sorununu birkaç gün içinde çözecektir. Bundan sonra Antakya'yı kuşatanlarla tehlikesizce karşılaşabilir. Bazı emirler Yağız Siyah'ın endişeli mesajını hatırlatarak itiraz etmişlerdir. Fakat Kürboğa onları susturmuştur. Karar verdi mi keçi gibi inatçı olmaktadır. Emirler homurdanarak itaat ederken ordu Edessa'ya giden dağlık yola girmiştir. Ermeni kentinin durumu gerçekten kaygı vericidir. Kenti terk edebilen az sayıdaki Müslüman haberleri aktarmıştır. Boduvan adında bir Frank komutanı emrinde yüzlerce şövalye ve 2000'den fazla piyade olduğu halde Şubat başında gelmiştir. Türk savaşçıların artan saldırılarına karşın kentin askeri gücünü arttırmak üzere yaşlı bir Ermeni olan Vali Toros ona başvurmuştur. Fakat Boduvan yalnızca paralı bir asker olmayı reddetmiştir. Toros'un meşru varisi olarak belirlenmeyi istemiştir. Resmi bir evlat edinme töreni Ermeni örfüne uygun bir şekilde yapılmıştır. Toros çok geniş bir beyaz entari giymiş, beline kadar çıplak Boduvan babasının elbisesinin altına girerek vücudunu onunkine yapıştırmıştır. Sonra annenin yani Toros'un karısının sırası gelmiştir. Boduvan onun da entarisiyle çıplak bedeninin arasına süzülmüştür. Bu olayı eğlenerek seyredenler evlat edinme için düşünülmüş bu ayinin oğul kocaman kıllı bir şövalye olduğunda biraz sapıtık hale geldiğini fısıldaşmaktadırlar. Kendilerine anlatılan sahneyi hayallerinde canlandıran Müslüman askerler kahkahalarla gülmektedirler. Fakat hikayenin devamı onları titretmiştir. Törenden birkaç gün sonra anne ve baba oğulun isteğiyle halk tarafından linç edilmiş, o da onların öldürülmelerini duygusuz bir şekilde seyrettikten sonra kendini Edessa kontu ilan etmiş ve ordu ile yönetimin bütün önemli mevkilerine Frank arkadaşlarını getirmiştir. Bütün kaygılarının teyit olduğunu gören Kürboğa kenti kuşatmaya başlamıştır. Fakat emirleri onu gene bundan vazgeçirmeye uğraşmışlardır. Edessa'daki 3000 Frank askeri 10 binlerce askeri olan Müslüman ordusuna saldırmaya asla cüret edemeyecektir. Buna karşılık kenti savunmaya bu sayıları fazlasıyla yeter ve kuşatma aylarca sürebilir. Bu arada kaderine terk edilen Yağız Siyah istilacıların baskısı karşısında boyun eğebilir. Atabey hiçbir şey duymak istememektedir ve ancak Edessa surları dibinde 3 hafta kaybettikten sonra hatasını kabul eder ve cebri yürüyüşle Antakya yoluna yeniden koyulur. Kuşatma altındaki kentte Mayıs'ın ilk günlerindeki umut yerini tam bir düzensizliğe bırakmıştır. Sokakta olduğu gibi sarayda da Musul birliklerinin neden bu kadar geciktikleri anlaşılamamaktadır. Yağız Siyah umutsuzluk içindedir. Gerilim had safhaya çıkmışken 21 Haziran'da gün batımından biraz önce devriyeler Franklerin bütün güçlerini bir araya topladıklarını ve kuzeydoğuya yöneldiklerini bildirirler. Emirlerin ve askerlerin tek bir açıklaması vardır. Kürboğa yakınlardadır ve kuşatmacılar onu karşılamaya gitmektedirler. Kısa bir süre içinde Fısıldı gazetesi evleri ve surları haberdar eder. Kent yeniden soluk alır. Atabey yarın kenti kurtaracaktır. Kabus yarın sona erecektir. Akşam serin ve nemlidir. Evlerin eşiklerinde bütün ışıklar sönük olduğu halde saatlerce tartışılır. Sonunda Antakya uykuya dalar. Bitkindir ama güvenlidir. Saat sabahın 4'üyken kentin güneyinde taşa sürtünen bir ipin boğuk sesi gelir. Bir adam 5 kenarlı büyük bir kulenin tepesinden sarkarak el işaretleri yapmaktadır. Bütün gece boyunca gözünü kırpmamıştır ve sakalı diken dikendir. İbn el-Esir'in söyleyeceği gibi kulelerin savunmasına memur edilmiş bir zırh yapımcısı olup adı Firuz'dur. Ermeni kökenli bir Müslüman olan Firuz uzun süre Yağız Yan'ın çevresinde yer almış ama emir onu yakınlarda kara borsa yapmakla suçlayıp ağır bir para cezasına çarptırmıştır. İntikam çaresi arayan Firuz kenti kuşatanlarla temasa geçmiştir. Onlara kentin güneyinde vadiye girişi olan bir pencerenin kendi denetiminde olduğunu ve onları oraya sokacağını söyler. Bir tuzak kurmadığını kanıtlamak üzere öz oğlunu onlara rehine olarak göndermiştir. Kuşatmacılar da ona altın ve toprak vaat ederler. Planı kararlaştırırlar. 3 Haziran Şafak'la birlikte harekete geçilecektir. Bir gece önce kuşatmacılar muhafız askerlerin dikkatini azaltmak üzere uzaklaşıyormuş gibi yapmışlardır. İbn el-Esir şöyle anlatacaktır. Frankler ile bu melun zırh yapımcısı arasında anlaşmaya varıldıktan sonra bu küçük pencereye doğru tırmanmışlar, onu aşarak içeri ipler yardımıyla çok sayıda adam sokmuşlardır. Sayıları 500'e ulaşınca şafakta boru çalmaya başlamışlardır. Bu sırada kenti savunanlar bütün gece uyanık kalmaktan ötürü bitkin durumdadırlar. Yağız Yan uyanarak ne olduğunu sormuştur. Ona boru seslerinin herhalde artık düşmüş olan hisardan geldiği cevabı verilmiştir. Gürültüler ikiz kız kardeş kulesinden gelmektedir. Fakat Yağız Yan bunu doğrulatmak zahmetine girmez. Her şeyin kaybedildiğine inanmaktadır. Dehşete kapılarak kentin kapılarından birinin açılmasını emreder ve birkaç muhafızla birlikte kaçar. Afallamış bir şekilde saatlerce at sürer. Aklını bir türlü toplayamamaktadır. 200 günlük bir direnmeden sonra Antakya'nın efendisi çökmüştür. İbn el-Esir onun zayıflığını kınamakla birlikte sonunu duygulu bir şekilde anlatmaktadır. Ailesini, oğullarını ve Müslümanları terk ettiği için ağlamaya başladı ve acısından atından baygın yere düştü. Refakatçiler onu tekrar eğere oturtmaya çalıştılar ama ayakta duramıyordu, ölmek üzereydi. Onu bıraktılar ve uzaklaştılar. Oradan geçen Ermeni bir oduncu onu tanıdı, kafasını kesti ve Antakya'daki Franklere götürdü. Kenti ise kan ve ateş içindedir. Erkekler, kadınlar ve çocuklar çamurlu sokaklarda kaçmaya uğraşmakta ama şövalyeler onları kolayca yakalayıp oracıkla boğazlamaktadırlar. En son hayatta kalanların da dehşet çığlıkları yavaş yavaş yatışır. Kısa bir süre sonra onların yerini daha şimdiden sarhoş olmuş birkaç Frank yağmacının çatlak sesi alır. Ateşe verilen çok sayıdaki evden dumanlar yükselmektedir. Öğlenleyin kenti bir matem örtüsü sarar. Bu 3 Haziran 1098'deki kanlı çılgınlığın ortasında bir tek kişi soğukkanlılığını korumuştur. Bu yorulma bilmeyen Şemsüt Devle'dir. Kent zapt edilir edilmez Yağız Yan'ın oğlu bir grup savaşçı ile birlikte hisara çekilerek barikat kurmuştur. Frankler onu oradan çıkartmayı birçok kereler denerler ama her seferinde ağır kayıplar vererek püskürtülürler. Frank komutanların en yükseği olan uzun sarı saçlı dev Behemoth da bu saldırılardan birinde yaralanmıştır. Başına gelenden ders alarak kentten çıkış güvencesi karşılığında hisarı terk etmesini önermek üzere Şems'e haber gönderir. Fakat genç emir yüce bir şekilde reddeder. Antakya bir gün kendine kalacağını hep düşündüğü topraktır. Son nefesine kadar çarpışacaktır. Ne erzakı ne de sivri okları eksiktir. Habeb en-Nacar tepesinin zirvesine muhteşem bir şekilde taht kurmuş olan hisar Franklere aylarca meydan okuyabilir. Bunlar eğer burçlara tırmanmaya kalkışırlarsa binlerce adam kaybedeceklerdir. Sonuncu direnişçilerin kararlılığı pahalıya patlayacağı benzemektedir. Şövalyeler hisara saldırmaktan vazgeçerek onu bir güvenlik kuşağı ile çevrelemekle yetinirler. Ve Antakya'nın düşmesinden 3 gün sonra Şems ve arkadaşlarının sevinç çığlıklarından Kürboğa'nın ordusunun ufukta olduğunu öğrenirler. Şems ve boyun eğmeyen bir avuç arkadaşı için İslam süvarilerinin ortaya çıkmasının inanılmaz bir yanı vardır. Gözlerini ovuşturmakta, ağlamakta, dua etmekle birbirlerine sarılmaktadırlar. Allahu Ekber sesleri hisara nihayetsiz bir homurtu halinde gelmektedir. Frankler Antakya surlarının arkasına çekilirler. Kuşatıcıyken kuşatma altında kalmışlardır. Şems mutludur ama hala üzüntülüdür. Yardım birliğinin ilk komutanları ona bu daracık yerde ulaştıklarında onları binlerce soruyla hırpalar. Neden bu kadar geç gelindi? Neden Franklere Antakya'yı zapt edecek ve halkı katledecek zaman bırakıldı? Bütün muhataplarının, ordularının tutumunu haklı çıkartmak yerine bütün belalardan ötürü Kürboğa'yı suçladıklarını şaşkınlıkla görür. Küstah, kendini beğenmiş, beceriksiz, hain Kürboğa'nın yüzünden. Yalnızca kişisel antipatiler değil, aynı zamanda elebaşının Emir Dukak'tan başkasının olmadığı gerçek bir fesat söz konusudur. Dukak, Musul ordusuna Suriye'ye girdiği anda katılmıştır. Müslüman ordusu hiç de türdeş bir askeri güç değildir. Çıkarları çoğunlukla çelişen beyler arasında bir koalisyondur. Atabey'in toprak edinme tutkusu kimse için sır değildir ve Dukak diğer beyleri gerçek düşmanın bizzat Kürbağa olduğu konusunda ikna etmekte hiçbir güçlükle karşılaşmamıştır. Eğer Kürbağa kafirlerle olan çarpışmadan galip çıkarsa kendini kurtarıcı ilan edecek ve artık hiçbir Suriye kenti onun egemenliği dışında kalamayacaktır. Eğer bunun tersine Kürbağa yenilirse Suriye kentlerinin üzerine çöken tehlike atlatılmış olacaktır. Bu tehdit karşısında Frank tehlikesi küçük bir beladır. Rumların paralı askerlerinin yardımıyla Antakya kentini geri almak istemelerinde dramatik olan bir şey yoktur. Çünkü Franklerin Suriye'de kendi devletlerini kurmaları olanaksızdır. İbn el-Esir'in diyeceği gibi Atabey iddialarıyla Müslümanları o kadar rahatsız etti ki onlar da çarpışmanın en belirleyici anında ona ihanet etmeye karar verdiler. Demek ki bu muhteşem ordu ilk darbede yere düşecek içi kof bir devden başka bir şey değildir. Antakya'nın terk edilmesine karar verilmesini unutmaya hazır olan Şems, hala bütün bu iğrençliklerin üstesinden gelmeye uğraşmaktadır. Eski hesapları görme zamanı olmadığını düşünmektedir. Umutları kısa ömürlü olacaktır. Kürbağa gelişinin ertesi günü onun çağırarak Hisar'ın komutasının elinden alındığını bildirir. Şems kızar, bir kahraman gibi çarpışmamış mıdır? Bütün Frank şövalyelerine kafa tutmamış mıdır? Antakya beyinin varisi değil midir? Atabey tartışmaya girmez. Komutan odur ve kendisine itaat edilmesini istemektedir. Yağız Ziya'nın oğlu etkileyici cüssesine rağmen Müslüman ordusunun galip gelme yeteneğine sahip olmadığını artık ikna olur. Tek tesellisi düşman kampındaki durumun daha iyi olmadığını bilmesidir. İbn el-Esir'e göre Frankler Antakya'yı zapt ettikten sonra 12 gün hiçbir şey yiyemediler. Soylular atlarıyla, fakirler de cesetler ve ağaç yapraklarıyla besleniyorlardı. Frankler bu son aylar esnasında başka kıtlıklara da uğramışlardı ama o zaman çevrede yağmaya çıkarak biraz erzak bulacaklarını biliyorlardı. Yeni kuşatılmışlık konumları artık buna olanak vermiyordu ve güvendikleri Yağız Ziya'nın ihtiyatları da hemen hemen tükenmişti. Askerden kaçmalar yeniden başladı. 1098'de Antakya çevresine çarpışan bu iki tükenmiş, morali bozulmuş ordunun arasından Tanrı kimin tarafını tutacağını bilmiyora benzemekteydi. Ama bir olay onun kararını etkiledi. Batılılar bunun mucize olduğunu söyleyeceklerdir. Ama İbn el-Esir'in tasvirinde mucizeye yer yoktur. Franklerin arasında hepsinin önderi olan Bohemond vardı. Ama aynı zamanda Mesih'in, Tanrı huzur versin, bir mızrağının Antakya'nın büyük binalarından biri olan Kusya'nın içinde gömülü olduğu konusunda teminat veren çok kurnaz bir keşiş vardı. Onlara eğer bunu bulursanız galip gelirsiniz, yoksa ölüm kesindir dedi. Daha önce Kuzya'nın zeminine bir mızrak gömmüş ve bütün izleri yok etmişti. Onlara 3 gün süreyle oruç tutmalarını ve tövbe etmelerini emretti. 4. gün onları uşakları ve işçileriyle buraya götürdü. Bunlar her yeri kazdılar ve mızrağı buldular. Keşiş bunun üzerine aykırdı. Sevinin çünkü zafer kesindir. 5. gün 5 veya 6 kişilik küçük gruplar halinde kent kapısından çıktılar. Müslümanlar Kürbağa'ya şöyle dediler. Kapının yanında durup çıkan herkesi vurmalıyız. Bu çok kolay çünkü dağınıklar. Fakat o şöyle cevap verdi. Hayır, hepsinin dışarı çıkmasını bekleyin. Sonra hepsini en sonuncusuna kadar öldürürüz. Atabey'in hesabı göründüğünden daha az saçmadır. Böylesine disiplinsiz birliklerle kaçmak için ilk fırsatı bekleyen emirlerle kuşatmayı uzun süre devam ettirmesi olanaksızdır. Eğer Frankler çarpışmaya girmek istiyorlarsa onları çok kitlesel bir saldırıyla korkutarak kente geri dönmelerine yol açmamak gerekir. Kürbağa'nın öngöremediği şey uygun zamanı bekleme yönündeki kararının onun sonunu getirmek isteyenler tarafından kötüye kullanılması olmuştur. Frankler araziye yayılma harekatını sürdürürlerken Müslüman cephesinde kaçışlar başlamıştır. Herkes birbirini ihanet ve alçaklıkla suçlamaktadır. Birliklerinin denetiminin elinden kaçtığını hisseden ve herhalde kuşatma altındakilerin mevcudunu olduğundan az tahmin eden Kürbağa onlara bir ateşkes önerir. Bu kendi adamlarının gözünden düşmesi ve düşmanın da güvenini arttırması için son hareket olur. Frankler teklifine cevap bile vermeden yüklenerek onu bir süvari okçu dalgasını kendi üzerlerine salmaya zorlarlar. Fakat Dukak ve emirlerin çoğu birlikleriyle birlikte sakin sakin uzaklaşmaktadırlar. Giderek yalnız kaldığını gören Atabey genel bir geri çekilme emri verir ama bu hemen bozguna dönüşür. Güçlü Müslüman ordusu bir kılıç veya mızrak darbesi indiremeden, tek bir ok bile atamadan dağılmıştır. Musullu tarihçi fazla abartmamaktadır. Frankler de bir hileden şüphelenmektedirler. Çünkü böylesine bir kaçışı haklı gösterecek bir çarpışma henüz olmamıştır. Böylece onlar da Müslümanları izlemekten vazgeçerler. Kürbağa bu sayede kılıç artıklarıyla birlikte Musul'a sağ salim dönebilmiştir. Bütün ihtirasları Antakya önünde sönmüştür. Kurtarmaya yemin ettiği kent şimdi Frankler tarafından sıkı sıkıya tutulmaktadır. Hem de uzun süre tutacaklardır. Fakat bu utanç gününden sonra en vahim durum artık Suriye'de istilacıların ilerlemesini durduracak herhangi bir gücün kalmamış olmasıdır.